Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. 4606. hadis-i şerifle devam edeceğiz. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Hafsa'nın evinin üzerine çıktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünü Şam'a, arkasını kıbleye dönmüş olarak tuvalet ihtiyacını giderdiğini gördüm. Abdullah İbni Ömer, Hazreti Hafsa'nın da evine rahat girebiliyor. Çünkü ablası, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili bu tür bilgileri de bize aktarıyor. Efendimiz önünü Şam tarafına, arkasını da kıbleye dönmüş olarak ihtiyacını giderdiğini gördüm diyor. Bu da Efendimizin bu noktadaki tavrıyla alakalı bize bir bilgi, bir örnek. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4607. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer şöyle aktardı. Biz Resulullah zamanında henüz genç iken öğle vakti mescitte uyuyup dinlenirdik. Mescitte uyuyup dinlenmek. Bunu öğreniyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mescitler bu şekilde Müslümanların paylaşım ortamıydı. Namazlarını orada kılıyorlardı. Zikirlerini orada yapıyorlardı. Kitabı orada öğreniyorlar, anlıyorlar, birbirlerine aktarıyorlar. İlim meclisi olarak kullanıyorlardı. Ama bir köşesinde yatıp uzanıp dinleniyorlardı da böylece hayat mescitteydi. Bütünüyle şehir de oraya bağlı. Bir bakıma Medine'nin kalbi Peygamberimizin mescidiydi. Ne zaman ki mescitler kalp olmaktan çıktı, yani sadece ibadet yeri haline getirildi, o zaman da fonksiyonunu kaybetti. İbadet de sekülerleşti çünkü. Hayatın bir bölümünde kul oluyorsun Allah'a ama diğer bölümlerinde başkalarının emrine göre bir hayat yaşıyorsun. Mescitler sadece tapınak görevi görmeye başladığında hayatın ekonomik bölümüne, siyasi ve sosyal bölümüne başka binalar ve başka kurumlar karıştığında işler de bu hale gelecekti. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4608. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hayber'de Hazreti Ömer'in hissesine bir toprak parçası düşmüştü, arazi. Ömer Resulullah'a gelip, ey Allah'ın Resulü, Hayber'deki bana gelen maldan daha güzel hiçbir mala sahip olmamıştım. Yani bir ömür boyunca Hayber'deki bu arazim gibi güzel bir malım olmamıştı. Bu mal hakkında bana ne emredersin, ne yapayım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dilersen arazini elinde tutup mahsulünü sadaka olarak dağıt buyurunca Ömer onu şu şekilde vakfetti. Arazinin kendisi satılmayacak, bağışlanmayacak ve miras olarak intikal etmeyecektir. Ömer bu arazinin gelirini fakirlere, yakınlara, kölelere, Allah yolunda savaşanlara, yolda kalmış kimselere, misafirlere ve zayıflara sadaka olarak verdi. O yere bakan kimsenin, o araziyi yeşillendiren, gerekli işlemleri yapan kimsenin o vakfın gelirinden normal şartlarda yemesinde ve bir dostuna yedirmesinde bir günah yoktur. Şartlar böyleydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem mal Hazreti Ömer'de kalır gibi oldu böylece ama aynı zamanda mahsulünü dağıtacaktı. Hazreti Ömer de bunu bu şekilde vakıf haline getirdi. İnsanlar, sahabe-i kiramın anlayışı farklı. Kendilerinin en sevdiği bir malı Allah yolunda nasıl kullanabiliriz endişesi taşıyor. Bunun sevdasında, bunun coşkusundalar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de durumu böyle arz ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle çözüm sundu onlara, ne güzel. Yine 4609. hadis-i şerifte Hazreti Ömer'le alakalı da olan bir bölüm vardı. Salim babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Gaylan bin Seleme es-Sakafi Müslüman olduğu zaman 10 kadın ile evliydi. 10 hanımı vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bu kadınlardan 4 tanesini seç ve diğerlerini boşa buyurdu. Bu kadınlardan 4 tanesini seç ve diğerlerini boşa buyurdu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4610. rivayet Nafi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer'in çoğu kez bize farz namazın bir rekatinde 2 veya 3 sure okuduğu olmuştur. Abdullah İbni Ömer'in çoğu kez bize farz namazın bir rekatinde 2 veya 3 sure okuduğu olmuştur. Yani Fatiha'dan sonra 2 tane zamm-ı sure okuduğu da oluyor. Bizim kendi okuma türümüze göre söylersem, yani Elem tera lilafi'yi arka arkaya okuduğu oluyor ya da 3 sure Erayetellezi'yi de okuduğu oluyor gibi anlayabiliriz. Ama onların biraz sureleri daha çok bizim Kur'an'dan bilgimiz işte 3 kulfü bir elham türünden olunca ancak böyle tarif edebiliyoruz. Ama onlar Kur'an'ın pek çok bölümüne hakim, onu zihinlerine koymuş, gönüllerine koymuş ve bundan dolayı namazlarına da bu şekilde katıyorlar. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4612. hadis-i şerif. Abdullah İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güneş doğarken ve batarken namaz kılmayın. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasında doğar. Güneşin bir kısmı görününce tam olarak doğmadıkça namaz kılmayın. Güneşin bir kısmı batınca da namaz kılmayın. Tam olarak batmasını bekleyin. Bütün amellerimize yarımlık yok. Bu bakımdan güneşle ilgili de tavrımız böyle. Güneş doğarken batarken şeytanın boynuzları arasında doğar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nasıl olur? Bunu bilmiyorum. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle dedi. Şeytan var. Şeytan güneşin boynuzlarının üzerinden doğuyor ya da onun önüne duruyor şeytan. Ve böylece insanlar ki dünyada güneşe tapanlar da var. Şeytana kulluk yapıyorlar. Biz bu vakitlerde bir duruyoruz. Bütün vakitlerimiz kulluk vaktidir. Ama namaz noktasında bu vakitlerde kılmıyoruz. Ya güneşin böyle hemen ucu göründüğünde artık namaz kılmıyoruz, sabah namazını durdurmuşuz. Hoş namaz kılarken güneş böyle doğuverdiyse yapacak bir şey yok, namazımızı tamamlarız. Ancak bu noktada namaz kılınmayacak. Güneşin bir kısmı batınca da namaz kılmayın diyor. Yani güneş batmaya meyletti mi, yarısı artık ufukta görünmez oldu, yarısı kaldı mı namazı kılmayın. Tam olarak batmasını bekleyin diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4613. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer yine rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün insanlar alemlerin Rabbinin huzurunda dururlar. Mutaffifin suresi 6. ayet-i kerime. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Bu ayet hakkında şöyle buyurdu. Kişi Rabbinin huzurunda durur ve kulaklarının yarısına kadar ter içine gömülür. Ya Rabbi sen bizi koru. Kulaklarının yarısına kadar ter içine gömülür. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4614. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sütre olarak önüne mızrağı diker ve ona doğru namaz kılardı. Sütre namazda önümüzden birileri geçerse rahatlıkla geçebilsinler adına namaz kıldığımızı bildiren bir engel koymadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir mızrakla bile çözüyordu. Bu şekilde bir mızrak önüne koyuyor ve ona doğru namaz kılıyordu. 4615. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadın yanında mahremi olan biri bulunmadan 3 günlük bir yolculuğa çıkamaz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bizim hayatımıza dair koyduğu bir kural. Hanımlarımız, kadınlarımız, kızlarımız yanlarında kendileriyle yolculuk yapabilecekleri mahremleri olacak. Eğer mahremleri yoksa 3 günlük bir yola, yani seferi olacak bir yola çıkamaz diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Nasıl olacak? Ne yapacağız? Bugün nasıl olur? Bunu bilmiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyledi. Yani bir hanımın yanında ya kocası olacak, ya babası olacak, ya amcası olacak, ya dayısı olacak, ya yeğenleri olacak, ya oğlu olacak, ya da kardeşi olacak ki o yolculuğa çıkabilsin diye anlayacağız hadis-i şerifi. Abdullah İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre 4616. hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününe kadar hayır, iyilik atların perçemine bağlıdır. Kıyamet gününe kadar hayır, iyilik atların perçemine bağlıdır. Dolayısıyla bugün at yok, bu nasıl olacak diye dertlenmeyelim. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle dediyse durum böyledir. Öncelikle bunu böyle anlayacağız. Bu iş bu şekilde devam edecek. Nasıllığını bilmiyorum. Bununla beraber at gibi kullandığımız şeylerle de bu hayrın, bu koşmanın, Allah yolunda olmanın peşinde olur muyuz? Evet, Müslümanın zihninde bu olmalı. Müslüman var olduğu ortamlarda bütün araç gereçlerini Allah adına, Allah'ın dini yüce olsun diye kullanacak. Ve bu işte kullanılan her türlü varlık, canlı ya da cansız, bir berekettir. Bizim için bir hayırdır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atları özellikle vurguladıysa bunu da burada bu şekilde tutuyor. Bu bilgiyi kaybetmiyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4618. hadis-i şerif. Nafi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer tavaf yapacağı zaman ilk 3 şavtını, yani tavafın şavt diyoruz, Kabe'nin etrafındaki bir dönüş biliyorsunuz. 3 şavtını remel, kalan 4 şavtını da yürüyerek yapar ve Resulullah'ın da sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptığını söylerdi. 3 şavtta hızlıca, böyle daha hareketli, kalan şavtlarda ise yürüyerek yapardı. Efendimiz de böyle yapardı derdi. Tavaf sırasında Hacerül Esved'i selamlamada kolaylık olsun diye de 2 rükün, yani Hacerül Esved ve Rükn-i Yemani arasında yürürdü. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4619. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberdeyken keler etinin hükmünü sordu. Biliyorsunuz keler çöl kertenkelesi diyebileceğim daha büyükçe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun etinden yemem ama yenilmesini de yasaklamam buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ekledi. Şu bitkiden, sarımsaktan yiyen kişi mescide gelmesin buyurdu. Yenilmesi caiz, helal ama kokusu fazla. Müslümanların olduğu ortamda onlar rahatsız edecek, gelmesin diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kendisi yemiyor ama yenilmesine imkan tanıyor bu yiyeceklerinde. 4621. hadis-i şerif. Bilerek ikindi namazını güneş batana kadar kılmayan kişi ailesini ve malını kaybetmiş gibidir. Diğer bir rivayette ikindi namazını kılmayan diye okumuştuk. Burada güneş batana kadar kılmayan ekiyle ifade edilmiş. Yani namazında bizim tabirle mülevveslik yapmış, ertelemiş, son dakikaya bırakmış, yazık etmiş. Bu anlatıldı bu hadis-i şerifte de bize. 4623. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kuşkusuz cennette en aşağı derecede olan kişi bile sahip olduğu yerlere 1000 yıl boyunca bakabilir. Son tarafını baş tarafı gibi görebilir. Aynı şekilde hanımları ile hizmetçilerine de bakar. Kuşkusuz cennette en üst makamda bulunan kimse de her gün Allah'ın yüzüne 2 defa bakar. Bir cennet anlatımı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Cennet en aşağıda olan kişi en aşağıda derece olarak, yukarılardan bahsetmiyoruz. 1000 yıl boyunca mülküne bakabilir. 1000 yıl boyunca bak yararlanmak değil, sadece şöyle bakıp manzarayı seyretmesi 1000 yıl. Sonra öyle bir bakıştır ki bu en yakınıyla en uzağını aynı anda görebilecek bir bakışa sahip olacak. Hanımları, hizmetçileri de bu şekilde ve cennette en üst makamda bulunan kimse de her gün, cennetin nasıl bir günü varsa bunu bilmiyorum, Allah'ın yüzüne iki defa bakar. Bu da onun fazlıdır, ikramıdır. Allahu Teala'yı seyretmesi, görmesi büyük bir nimettir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4624. hadis-i şerif. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ey Allah'ın Resulü, ben büyük bir günah işledim. Tevbe edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona annem baban hayatta mı diye sorunca adam hayır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peki teyzen var mı diye sorunca adam evet dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde ona iyilikte bulun buyurdu. Çünkü teyze biliyorsunuz anne makamındadır. Anne baban hayatta mı? Onlara iyi davran. Bak büyük günahların tevbesi için böyle bir katkıya ihtiyaç var. Böyle bir kolaylaştırmaya ihtiyaç var. Hani böyle bazen bir şeyi ufalamamız, değiştirmemiz için, o sertliğini gidermemiz için yumuşatıcı falan katılarak bir çaba sarf edilir. Şimdi büyük günahlar da kalplerde ve zihinlerde büyük katılıklar meydana getirir. Bunun yumuşatılması için ne yapacağız? Tövbeye dönüştürülmesi için ne yapacağız? Ana babamız varsa gidip onun elini öpeceğiz. Ona güzel davranacağız. Hoş halimizle onlara yaklaşacağız. Ama yok. O zaman teyze vardır. Teyzeye güzel davran. Böyle devam eder miydi? Bunu bilmiyorum. Yani o da yoksa kime gidilirdi? Resulullah kimi söylerdi? Bunu bilmiyorum. Ama anlayabildiğimiz kadarıyla Müslüman günah işlediğinde bir iyilik yapacak ve bu iyiliği en yakınlarından, en hürmete layık olanlardan başlayarak kendisini güzelleştirecek. Çünkü insanlara güzelleşirsek Rabbimin bize merhamet etmesini umarız. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4625. hadis-i şerif Abdullah İbn Ömer aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac için Mekke'ye gireceğinde yukarı yoldan girer, çıkacağında da aşağıdaki yoldan Mekke'den çıkardı. Mekke yolları farklı farklıymış. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem girişte ve çıkışta farklı yolları tercih ediyor. Buradan şunu da anlar mıyız bilmiyorum. Müslümanın hayatında da böyle kalıplar olmamalı. Normal günlük kalıplarımız bile bari kaldırımı değiştir. Biraz farklı git. Hep aynı işleri yapıyorsun. Aynı hareketler, aynı tavırlar, aynı monotonluk, aynı tek düzelik olmasın. Mescide de Müslümanlar öyle gelir gidermiş biliyorsunuz Medine'de. Evinden Peygamber Efendimiz'in mescidine geleceğinde farklı bir yol. Dönüşte farklı bir yoldan gitmeye çalışır. Çünkü yollar şahitlik yapacak. Bu adam kulluğa gidiyor, sevaba gidiyor diye o yollar şahitlik yapacak. Böyle bir hareketliliği hayatımıza koymak lazım. Çok büyük şeyler olmasa da bunlar bir değişimdir, bir farklılıktır. Ruhları da değiştirir. Tek düzelikten bizi korur diye de anlayalım. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4626. hadis-i şerif şöyle. Abdullah İbn Ömer, Allah ondan razı olsun, bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem henüz aramızda ve hayattayken ashabı arasında en hayırlıları Ebu Bekir, Ömer ve Osman diye sıralar. Sonra susup gerisini getirmezdik diyor Abdullah İbn Ömer. 4627. hadis-i şerif. Biz Resulullah ile birlikte namaz kılarken Abdullah İbn Ömer aktardı. Cemaatten bir adam Allah büyükler büyüğüdür. Allah'a sayısız hamdler olsun. Sabah ve akşam Allah'a tesbih ederim dedi. Ne dedi adam? Bir daha bakalım. Allahu Ekber kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukrate ve asila. Böyle demiş. Allahu Ekber kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukrate ve asila. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle şöyle diyen de kim diye sordu. Topluluktan bir adam benim ey Allah'ın Resulü deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları beğendim. Bu sözler için sema kapıları açıldı buyurdu. Bunları beğendim. Bu sözler, bu kelimeler için gök kapıları açıldı buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dediği andan beri ben bu sözleri söylemeyi hiç terk etmedim diyor Abdullah İbni Ömer. Bir bilgiyi duyuyoruz. O bilgiyi uygulamaya çalışıyoruz. Bilginin turşusunu kurmuyoruz. Hem başkalarına aktarmalıyız hem de kendimiz uygulamaya gayret edeceğiz. Bak Hazreti Abdullah hem ki duymuş hayatına koymuş hem ki duymuş bize duyurmuş. Ne diyeceğiz o zaman? Kendi aramızda otururken bile Allahu Ekber Kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukrate ve asila. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4631. hadis-i şerifi okuyacağım inşallah. Salim babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Gaylan bin Seleme es-Sakafi Müslüman olduğu zaman nikahında 10 kadını vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona onlardan 4'ünü seç buyurdu. Buraya kadar daha evvel okuduk bu hadis-i şerifi. Ömer zamanında Gaylan, Hazreti Ömer'in halifelik yıllarında hanımlarını boşayıp mirasını çocukları arasında paylaştırdı. Ömer bunu öğrenince dedi ki ona, galiba gökten gizlice haber aşıran şeytan senin ölüm haberini alıp içine atmış. Öleceğin vakti biliyorsun galiba. Herhalde sen çok yaşamayacaksın. Vallahi ya hanımlarını geri döndürüp malını da geri alırsın ya da onları ben sana mirasçı kılar, Ebu Rigal'in kabrinin taşlandığı gibi senin de kabrinin taşlanmasını emrederim dedi. Şimdi Hazreti Ömer Celal'li bir sahabemiz. Allah ondan razı olsun. Allah adına öfkelenen birisi. Gaylan ne yaptı? Bilmezliğe yaptığı bir iş var. Daha kendisi hayattayken hanımlarını boşuyor ve çocuklarına miras dağıtmak adına bunu yapıyor. Mirasını da çocuklar arasında kendisi ölmeden paylaştırdı, taksim etti. Hazreti Ömer bunu duyunca diyor ki, galiba şu gökten haberler aşıran cinler, şeytanlar sana ölüm haberini de vermişler. Sen buna göre kendi ölümünü bildin, mirasını da dağıtıyorsun. Dedi, ya hanımlarını geri döndürüp, boşadıklarını yeniden nikahlayıp ve malını da geri alırsın, çocuklarına dağıttığın malı. Ya da onları ben sana mirasçı kılarım ve Ebu Rigal'in kabrinin taşlandığı gibi senin de kabrinin taşlanmasını emrederim. Ebu Rigal kim? Benim hatırlayabildiğim kadarıyla Ebrehe ordusuyla birlikte Kabe'yi yıkmaya gelirken Taif halkından Ebu Rigal isimli bir adam kılavuzluk yaptı ona. Kendi putları Lat yıkılmasın, Ebrehe onu da yıkmasın diye Kabe'nin yıkılmasını sağlamak adına Ebu Rigal yola düştü, kılavuzluk yaptı. O günden sonra bütün Araplar Ebu Rigal'in kabrini pisleme yeri, taşlama yeri yaptılar. Ben de dedi Hazreti Ömer, Gaylan bu yaptığın böyle bir iştir. Allah'ın dinine yaptığın bir bozma çabasıdır. Canını okurum dedi. Kabrini onun kabrine benzetirim dedi. Ve karılarına dönmesini, mirası da vazgeçip çocuklarına mallarını, kendi malını almasını istedi. Hiç kimse ölmeden önce mirasını dağıtmayacak. Öyle olunca sen şunu al, sen bunu al demeyecek. Evet, vasiyet edebiliriz. Dörtte birlik bir vasiyet hakkımız var. Ama onun dışında da mirasçıya zaten vasiyet yapılmaz. Öldükten sonra kim ne alacaksa alsın. Helal bir hayatı biz haramlaştırarak da buradan çekip gitmeyelim. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4637. hadis-i şerifi okuyacağız. Abdullah İbni Ömer bize aktarıyor. Efendimiz şöyle buyurdu. Allah bir kulu az olsun, çok olsun, bir topluluğun başına idareci olarak getirdiği zaman kıyamet gününde onlara karşı Allah'ın emirlerini uygulamış mı, yoksa bu emirleri zayi mi etmiş, kayıp mı etmiş, mutlaka hesabını sorar. Hatta ev halkının durumunu da ona sorar. İdareci olan her Müslüman, ne kadarlık bir gruba idareci olursa olsun, bunun bir hesabı olacak. İdare ettikleri üzerinde ne yaptı? Allah'ın emrini uyguladı mı, uygulamadı mı? Yoksa kendi kafasına, heva hevesine göre mi bir iş gördü? Bunun hesabı olacak. Hatta evdeki yöneticilik de böyledir diye anladım son bölümü özellikle. Evde ne yaptığı da kişinin böyledir. Çünkü hepimiz bir çobanlıktayız, hepimiz bir idarecilikteyiz. Emrimiz altında hiç kimse yoksa eşimiz, çoluk çocuğumuz olacak. Bundan dolayı da hesaba çekilecek her Müslüman. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4642. hadis-i şerif. 4642. hadis-i şerif. İbn Ömer şöyle aktarıyor bize, Allah ondan razı olsun. Müslümanlar Kuba mescidinde sabah namazını kılarken yanlarına biri geldi ve geceleyin Resulullah'a vahiy geldi. İnen vahide de namazlarda kıble olarak Kabe'ye doğru yönelmesi emredildi. Onun için siz de Kabe'ye doğru dönün dedi. Bunun üzerine cemaat Kabe'ye doğru döndü. Kıblelerini böylece değiştirdiler. Çünkü Allahu Teala bunu emretti. Kudüs'e doğru namaz kılmayı emreden de Allah, Kabe'ye dönün diyen de Allah. Bu da bir iman anlatır. Ne tarafa döneceğimi Allah belirler. Neyi yapacağımı Allah belirler. Neyle başlayıp neyi boşlayacağımı da Allahu Teala belirler. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4644. hadis-i şerif, her sarhoşluk veren şey haramdır buyurdu Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Her sarhoşluk veren şey haramdır. Azı ve çoğu ne olursa olsun. Her sarhoşluk veren şey içkidir ve sarhoşluk veren her şey de haramdır buyurdu. Bir sonraki rivayette bunu tekrarladı bu bilgiyi bize. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4646. hadis-i şerif. Efendimiz buyurdu ki benim mescidimde, Mescid-i Nebevi'de kılınan bir namaz, Mescid-i Haram, Kabe hariç diğer mescitlerde kılınan 1000 namazdan daha üstündür. Benim mescidimde kılınan bir namaz, Kabe hariç diğer mescitlerde kılınan 1000 namazdan daha üstündür dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4658. hadis-i şerifte şöyle. Abdullah İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden hiç kimse yoktur ki öldüğünde ona sabah akşam yeri gösterilmesin. Eğer cennetlik ise cennetteki yeri, cehennemlik ise cehennemdeki yeri gösterilir ve işte burası kıyamet koptuğu zaman konulacağın yerdir denilir. İşte burası kıyamet koptuğu zaman konulacağın yerdir denilir. Yani kabirde Müslümanlar cennetteki yerlerini, cehennemdeki yerlerini varsa Allah korusun görecekler ve gidecekleri yer onlara beyan edilecek ve bu sabah akşamda seyredilmeye devam edilecekmiş. Sabahı akşamı nasılsa ölümün de bilmiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. Biz de böyle anlıyoruz. 4659. hadis-i şerifte şöyle. Abdullah İbn Ömer bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hiç kimse birini yerinden kaldırıp oraya kendi oturmasın. Ancak bunun yerine sıkışarak birbirinize yer açın. Hiç kimse birini yerinden kaldırıp oraya kendi oturmasın. Ancak bunun yerine sıkışarak birbirinize yer açın. Nitekim Kur'an'da Allahu Teala bunu bize emrediyor ve diyor ki yer açın dendiğinde size açılın diyor. Kalkın denildiğinde kalkın diyor. Dolayısıyla birisini kaldırıp ben kendim oraya oturmayacağım. Ama meclisin sahibi, alim ya da kimse birilerini kaldırabilir. Oğlum sen kalk falan sen kalk. Yeni gelenlere yer açabilir. Kalkanlar bundan dolayı bozulmayacaklar. Çünkü kaldıran kim? Diyelim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam meclisten bahsediyoruz. O kaldırmış. O büyük şereftir. Peygamber'e itaat ediyorsun. O sana haksızlık yapar mı? Ya da bir alimin meclisindesin. Ya da bir büyüğün, babanın, dedenin meclisindesin, ortamındasın. Oğlum kalk, kızım kalk dendiğinde dert etmiyoruz. Kendimizi böyle aşağılanmış falan da hissetmiyoruz. Bir güzelliktir bu. Kalkın denildiğinde kalkacağız. Fakat ben kendim bir ortama girdiğimde birilerinin elinden tutup da sen oradan kalk bana yer ver demeyeceğim. Hatta birinin bana kalkmasına da izin vermeyeceğim. Orası sen orada otur. Neresi varsa münasip oraya oturacağız. Ama yer açmak, sıkışmak tatlı. Müslümanlar şöyle açılacaklar. Birbirlerine imkan tanıyacaklar. Bu cihat sofrasında da böyledir. Bu ilim sofrasında da böyledir. Yani insanlar bir tek ben konuşayım. Bu ilim ortamında bir tek benim sesim duyulsun gibi davranıyor. Olur mu kardeş? Yanına başkası otursun. Birileri de anlatsın, birileri de konuşsun. Keşke de İslam'ın sesi gür çıksın. Cihad ortamında bir tek senin adın mı olacak? Yanına başkası da gelsin. O da kahraman olsun. O da şehit olsun. Dolayısıyla Müslümanlar hayırda bile bencillikten uzak olmalılar. Bu hadis-i şerifler, bu ayet-i kerimeler bize bunları söyleyecek. Rabbimin kelamıyla diriliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle hayat buluyoruz. Mevlam bu ikisinden bizi ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.